Ayrım 12.
Kurgunun sihrine kapılıp gerçekle aramızdaki bağı koparmamamızı. Peki ama bu gerçek bize açıklıkla sunulmuş mudur? Eğer yazarın yukarıdaki paragrafında okurunu uyardığı gibi, vur patlasın çal oynasın meclislerinde hovarda erkekleri neşelendirenler, sümbül ve melek değillerse kimlerdir? Örneğin Emil Zola'nın Nanası mı? Ama düşkün kadınların gerçekçi hikayeleri, Ahmet Mithat Efendi'nin terbiyeci romancı anlayışına göre romanın malzemesi değildir. Gerçekçilik uğruna da olsa okurun bu anlatılara ihtiyacı yoktur. Bu zamanın tabii romancılarına bakılacak olursa, dünyada ve bahusus dünyanın Fransa denilen kısmında ve hele Fransa'nın da Paris denilen yerinde, Fezaili Beşeriye'den hiçbir eser kalmamış olmak lazım gelir. Meşguliyet-i umumiye fuhuştan ibaret olarak emraz-ı şehvaniye, araz-ı siyasiyeye karışıp kabiliyet-i cinayiye dahi bunların rengini kızartmakla Paris'in dünya yüzünden vücudu kaldırılması ehem ve elzem bir şehir olması lazım gelir. O Paris ki Emil Zola ve rüfekası orada kokotlardan ve bunların perestiş erbabından ve bir de akşam yiyeceği olmadığı halde yine tembellikten vazgeçmeyerek her nereden gelir ise gelsin, velev ki karısının, kızının, hemşiresinin iffeti bahasına hasıl olsun, bir şişe şarap, konyak veya rakı, ABC ile o günlük taam intizarında bulunan erbabı sefaletten başka hemen kimseyi görmezler. Her biri envar medeniyetin başlıca birer mişkatı olan bunca müessecat-ı ilmiye ve sanayiye ile onların erbabını ve fezaili insaniye ile tezeyyün değil, belki kendi vücutları fezaili beşeriyeyi tezyin eden bunca esaim-i şuara ve fezaili ahlakiyunu atar geçerler. Bazı bazı hikayelerini bunlara da uğratacak olurlar ise, o fazilet-i perveran, nevi beşeri de, maişet-i hususiyeleri alemlerince, diğer erbab-ı sefahat ve sefaletten beter gösterirler. Evet, inkar edemeyiz ki böyle bir cemiyet-i medeniye ve evsaf-ı insaniyenin en müstekre, en fena köşelerini teşrih dahi bir hikmettir. Lakin kalemdeki kudret-i tasviriyeyi, mahsa, tasvir-i seyyiat ve nakşi-i mayubat işinde kullanacaklarına biraz o ciheti ihmal ederek hüsniyat tarafını iltizamda bulunsalar, acaba hakikat-i tabiiyeden büsbütün mütebaüt etmiş olurlar. Cihanda, Avrupa'da, Paris'te iyilik, güzellik denilen şey hiç mi kalmamıştır? Dipnot, Ahmet Mithat Efendi, Kari'in ile Hasbihal, Müşahedat, yayını hazırlayan Necati Birinci, İstanbul 1968, sayfa 2. Müşahedata referanslar sayfa numarasıyla metnin içinde verilecektir. Çengi'deki eksik metnin, yani Çengi Sümbül'ün gerçek hikayesinin hesabını, Ahmet Mithat Efendi bir başka romanının ön sözünde, Müşahedat'ın Kari'in ile Hasbihal'inde böyle verir. Bu gerçekten de hem kendisiyle hem de okuruyla bir hesaplaşmadır. Naturalist roman yazmayı elbette Ahmet Mithat Efendi de bilir. Ama yazmalı mıdır? Naturalist romanın sergilediği süfli hayat gerçeklerini sergilemek için kalem kudretini kullanmaya değer mi? Sorunu ne kadar kişiselleştirdiği Ahmet Mithat Efendi'nin naturalist romanın Paris'te geçen örneklerinden söz ederken, sefahat hayatına şarap ve konyakla birlikte rakıyı da dahil etmesinden bellidir. Ne Zola'nın ne de Goncourt kardeşlerin alkoliklerinin rakı içtiğini zannetmiyorum. Ama Ahmet Mithat Efendi için Çengi Sümbül'ün gerçek ve süfli öyküsünü anlatmadan gerçekçi bir roman yazabilmek bir yazarlık sorunu haline gelmiştir. Hatta bir adım daha atarak bunun Ahmet Mithat için estetik bir temsil sorunu olduğunu da söyleyebiliriz. Dipnot. Estetik pratiğin vücuda mı akla mı, tikele mi tümele mi, maddeye mi ruha mı ait olduğu Batı felsefesini meşgul etmiş ve Batı romanı pratiğine de yansımış bir sorundur. Kant estetiğinin ahlak ve duygusallık karşıtlığını Hegel, duygusallığı da kapsayarak aşan bir evrensel akılla birleştirmiştir. Hegel estetiğinde akıl, duyusallığı inkar etmeyen ama öznenin oluşumuna duyusallığı aşarak egemen olan ahlaki bir güçtür. Romanın çıkışında Osmanlı düşüncesinin uğraştığı epistemolojik çözümlemelerin estetik yansımalarının, Batı'da burjuvalaşma sürecindeki epistemolojik çözümlemelerin estetik yansımalarına benzerlik göstermesi ilginçtir. Bu çözümlemeler için bakınız Terry Eagleton, The Ideology of Aesthetic, Londra 1990, sayfalar 13'ten 29'a, 262'den 85'e. Bu sorunu müşahedatta bulduğu o muhteşem teknikle halleder. Bu teknik anlatıya kendisini de dahil ederek romanın yazılışını roman haline getirmektir. Dipnot, bakınız Moran, Türk romanına eleştirel bir bakış, cilt 1, sayfa 53'ten 65'e. Ekleyeceğim hiçbir şey olmadığı için Berna Moran'ın mükemmel analizini burada yinelemeyeceğim. Cengiz Sümbül'ün eksik metni, müşahedatın aranan ve yazılan metnine dönüşür. Gerçekçiliği gözlemcilik diye tanımlayan Ahmet Mithat Efendi, gerçekçi bir metin üretme sorununu da kendini metne gözlemci olarak dahil ederek çözer. Ama sonuç elbette naturalist anlamda gerçekçi bir roman değildir. Çünkü diğer romanlarında olduğu gibi müşahedatta da Ahmet Mithat her an yargılayan, koruyan, yol gösteren anlatıcıdır. Naturalist romanın gözlemlerini yapıp sonuçlarını yansızlıkla sunan yazarından çok uzaktır. Çünkü Ahmet Mithat Efendi'nin dünya görüşündeki gözlemciliğin epistemolojik karşılığı, Emile Zola'nın dünya görüşündeki gözlemciliğin epistemolojik karşılığı ile aynı değildir. Ahmet Mithat'ta gözleyen göz, idealist bir epistemolojinin babaya verdiği yerden bakan ve yargılayan gözdür. Gözlemci olarak katılıp yazdığı müşahidat romanı da bir bakıma bir oluşan metin anlatısıdır. Çünkü müşahidatta öykünün seyri adım adım çifte rol oynayan bir anlatıcının fiktif karakterleriyle girdiği ilişkiden gelişir. Öykü yazılır, düzeltilir, bazı kısımları çıkarılır. Estetik sansür bütün açıklığıyla sergilenir. Bütün bu yazma ve okuma işlemleri sırasında çifte role soyunmuş, yani hem yazar hem roman karakterdeki rolündeki Ahmet Mithat Efendi her iki rolünde de bir gözleyendir. Bu gözetleme belki ona Emile Zola tarzında naturalist bir roman yazma imkanı tanıyacak bir gözetleme değildir. Zaten Ahmet Mithat Efendi de böyle bir roman yazma niyetinde değildir. Fakat bulduğu yöntemle romanın bir başka can damarını yakalamış görünmektedir. Bu damar, Friedrich Schlegel'in tanımladığı romantik ironidir. Schlegel'in tanımına göre, yaratıcılık arzusuyla her tür yaratıcılığın kurgu olduğu bilincini yapıtında birleştiren yazarlardan, kendi yazılışını sergileyen yapıtlar çıkar. Dipnot, Friedrich Schlegel, Critical Fragment 108, alıntılandığı yer, D.C. Mücke, Irony and the Ironic, Londra 1975, sayfa 25. Bu yapıtlarda yazar, tanrı ya da doğa gibi yapıtının her zerresinde bulunur. Ama okur, yazarın yapıtındaki bu varlığını ironik bir varoluş olarak algılar. Bu bir anlamda yaratıcılığı aşan yaratıcılıktır ve Schlegel'e göre bu aşkın ironinin ilk örnekleri romanın daha çıkışında, Don Quixote'de, Tristram Shandy'de ve Jacques Le Fataliste görülür. Bu romanlarda yazılış ya da yaratılış süreçleri yapıtın bir parçası haline gelerek, anlatıyı hem sanat hem de yaşamın taklidi olarak okura sunar. Bu ironik bilinçse yapıtın doğallığını azaltmaz, arttırır. Sonradan Shklovsky'nin anlatı tekniğinin açık edilmesi diye tarif ettiği bu doğallık, müşahidatta Ahmet Mithat Efendi'nin de icat ettiği doğallıktır. Ve Ahmet Mithat bu müthiş icadının son derece farkındadır. Dipnot: Hikayemizin buraya kadar görülen kısımları karilerimiz takdir eylemişlerdir ki biz bu hikayede alelade romancılar gibi yalnız muhbir ve haki sıfatıyla hareket etmiyoruz. Belki kendimiz dahi hikayenin eşasından imişiz gibi bir mevkiyi işgal ediyoruz. Hatta bundan evvel dahi bir münasebet düşürerek roman vadisinde bu yolun bir rehinarefte olduğunu söylemiş idik. Müşahedat sayfa 63. Nasıl müteşevvik olmayayım ki karilerime tabiattan bir roman arz etmek için bir hayli zamandan beri düşünüp durduğum halde roman hem de daha mükemmeli, tasavvura sığamayacak bir tabiilikle fiilen ve maddeten ayağıma kadar kendi kendisine geldi. ABC. Daha garibi şu ki güya ben de romanın eşası vakasından birisiymişim gibi roman karıştırılmaktayım. Böyle muharririn de velev ki yalnız temaşası ve şahit suretinde olsun romana karışması Avrupaca'da emsali görülmüş şeylerden değildir. Bu romanı kaleme aldığım zaman karilerim ne kadar beğenecekler, memnun olacaklar diye düşündükçe sevincimden cuşu huruşa geliyorum. 56. Ahmet Mithat Efendi'nin aradığı tabiilik, sanatla yaşam arasındaki doğal bağdır. Ama yaşam her zaman sanattan daha zengin ve daha beklenmedik sürprizlerle dolu olduğundan, bu bağ ancak bitmemiş bir eğretilemeyle, yani aranan anlatıyla ifade edilebilir. Müşahedat bu aranan anlatıdır. Ahmet Mithat Efendi'nin yazma arzusunun boy gösterdiği anlatı arayışında başvurduğu taktikler arasında, roman sanatı açısından ilginç uygulamalar gerçekten şaşırtıcı bir çeşitlilik gösterir. Tür melezleştirmeleri, yazar-okur diyaloğu, sanat-yaşam ikileminin metinselleştirilmesi, yazarlık rolünün sorunsallaştırılması gibi romana ait evrensel uygulamaların yanı sıra Ahmet Mithat Efendi'nin romanla nedenli haşır neşir bir yazar olduğunu kanıtlayan iki özelliği daha vardır. Dipnot: Müşahedatta Ahmet Mithat Efendi romana hem yazar hem de yurttaş Ahmet Mithat olarak girer. Bir yandan kendini Rakım Efendi gibi çok bilinen ve sevilen roman kişileriyle özdeşleştirirken, bir yandan da bu özdeşliği reddeder ve bir insan olarak kendisinin asla Rakım Efendi kadar mükemmel olamayacağını söyler. Sayfa 27-29. Bir yandan okuruna adım adım romanı nasıl kurguladığını izlettirir, bir yandan da günlük yaşam kaygılarıyla matbaada ne kadar işi birikmiş, bu romanın uzaması yüzünden ne kadar iş, dolayısıyla da para kaybı olmuş, yüzleştirir. Böylece romandan çıkarsadığımız yazarın gerçek yazarla olan ilişkisini gündeme getirir. Bu konunun kuramsal tartışması için bakınız, Wayne C. Booth, The Rhetoric of Fiction, Chicago ve Londra 1961-1975, sayfa 70'ten 77'ye ve Seymour Chatman, Story and Discourse, Narrative Structure in Fiction and Film, Ithaca, New York ve Londra 1978. Bu sorunsalın başka bir uzantısı da elbette metnin kendine ve dış dünyaya yaptığı gönderme, yani metnin ontolojisinin çifte referansıdır. Her edebi metin hem kendi içinde tamamlanmış bir söylemdir, hem de daha geniş bir söylemler ağı ya da tarihsel bağlam içinde yer aldığı için daha geniş bir sistemin parçasıdır. Bunlardan birincisi temaşa merakı ise, ikincisi de romanın bir zaman anlatısı olduğunun bilincinde olması ve kurguyla zamanı eş anlamlı kabul etmesidir. Ahmet Mithat Efendi de yazarlık tutkusunun ikizi, gözlem merakıdır. Müşahidatta tahkik ve temaşa merakımdır, zevkimdir diye bu yazarlığının temelinde yatan gözetleme güdüsünü ilan eder. 37. Onun için dünya bir tiyatrodur. Nazarımdan alem bir tiyatro hanedir. Onun üzerinde oynanan oyunların dakayıkına vukuf için pek mütehassıs ve dikkatli davranmaya mecburum. Yalnız sahayı temaşa üzerinde icra olunan şeylere değil, kulisler aralarına, perdeler arkalarına, suflör bacasına, makinistler merdivenlerine, iskelelerine kadar İsa'li enzari tecessüse mecburum. 187. İşte Türk Edebiyatı sahnesine Meddah'ın çıktığı kapıdan giren bu mütecessiz romancıdır. Meddah'ın tatlı ve sivri diline keskin bir göz, anlatma zevkine yazarlık arzusu, çeşitleme yetisine öykü arayışı, sözüne yazı katmış olarak. İkinci bölüm. Yazarlar ve okurlar. Okuyucum, dikkatli ol. Farkına varmadan Mr. Allworthy'ninki kadar yüksek bir tepenin doruğuna götürdüm seni. Boynunu kırmadan nasıl aşağı indireceğimi de bilemiyorum. Neyse, seninle yokuş aşağı kaymayı bir deneyelim hele. Çünkü Miss Bridget çanı çaldı, Mr. Allworthy'yi kahvaltıya çağırdı. Bu kahvaltıda bulunmak zorundayım okuyucum. Sen de benimle gelirsen sevinirim. Tom Jones, 1-4. 1. Kayıp metinler. Cervantes, Don Quixote'yi yaratırken okur ve yazar arasında oluşabilecek en dinamik diyaloğu da yaratır. Bu diyalog daha ön sözde Cervantes'in okuru sunuşuna katmasıyla başlar. Umutsuzluk içinde yazdığı kitabı düşünürken onu teselli etmek üzere içeri giren arkadaş ideal okurdan başkası değildir. Don Quixote'deki diğer ilklerin yanı sıra Cervantes bu ön sözde ilk kez okuru metinselleştiren, kurguda okura her türlü rolü veren bir kitap yazdığı haberini verir. Ben bu kitabın babası değilim, üvey babasıyım derken, yazarlık yetkisini, metnin babalığını paylaşmaya zorlar okurunu. Artık metin yarı yarıya sahiplenilecektir. Yargılarında özgür olan okurun, yorumu da en az yazarın niyeti kadar önemlidir. Girişler çoğunlukla yazarın en yalnız olduğu andır. Kitabını okura takdim ettiği bu anda yazar yazacağı bir sonraki kitaba kadar yalnız kalmayı göze almıştır. Cervantes bu giriş anına bile okuru ortak ederken yazının en vazgeçilmez arketipinden, okur-yazar çiftilliğinden yararlanır. Ünlü yer değirmenleri serüveninden hemen sonra anlatıyı durdurarak okuru romanının yazılma süreç ve taktiklerine ortak eder. Kaybolan metnin durdurduğu anlatı okuruyla sürdürmek istediği diyaloğu başlatır. Cervantes'in amacı Don Quixote adlı bir metin yaratmak olduğu kadar bu metni takdir edecek okur kitlesini de yaratmaktır. Ama işin acıklı yanı şu ki tam bu noktada ve bu yerde bu hikayenin yazarı Don Quixote'nin kahramanlıkları ile ilgili aktardıkları dışında bir kayıt bulamadığından ötürü özür dileyerek bu çarpışmayı askıda bırakıyor. Gerçek şu ki eserin ikinci yazarı bu kadar ilginç bir öykünün unutuluşa terk edildiğine, La Mançalı dahilerin bu kadar meraksız olup arşivlerinde, kütüphanelerinde bu ünlü şövalyeye dair bir takım belgeler bulundurmadıklarına inanamadı ve bu düşünceyle bu hoş öykünün sonunu bulmaktan umudunu kesmedi. Tanrı'nın yardımıyla öykünün sonunu ikinci kısımda aktarılacağı şekilde buldu. 1-8 Vizcayalı kesintisinden sonra metin bulunur ama okur o anda kitabı birbiriyle rekabet içinde bir dizi yazarın anlatısından okumakta olduğunu fark eder. Daha kitabın birinci satırında rastladığı, söze ben diye giren anlatıcının, ön sözde yazar sesiyle kendine seslenen anlatıcıdan farklı olduğunu sezinlese de, 8. bölüme kadar okuduğu kısımların aslında bu iki anlatıcıdan da başka biri tarafından bulduğu metinleri sessizce kopyalayan bir kitapsever tarafından ya da kendisi gibi bir okur tarafından yazılmış olduğunu fark etmez. Öyleyse masum bir serüven romanıyla değil, bir bilmeceyle karşı karşıyadır. Bu denli çok başlı bir anlatıda kime güvenecektir? La Mancha'nın adını hatırlamadığım bir köyünde, fazla uzun zaman önce sayılmaz, evde mızrağı, eski deri kalkanı asılı asılzadelerden biri yaşardı. Cılız bir beygiri, bir de tazısı vardı. Bu ilk cümle bize anlatıcının bilip tanıdığı birini anlatacağı izlenimini verir. Besbelli eskiden tanıdığı biridir bu. Çünkü köyün adını hatırlayamamaktadır. Ama biraz sonra anlarız ki anlatıcı kahramanının soyadından da pek emin değildir. Soyadının Kiada ya da Kuesada olduğu söylenir. Yazarlar arasında bu konuda farklı görüşler bulunmaktaysa da güvenilir kaynaklardan soyadının Kehana olduğu anlaşılmaktadır. Ancak hikayemizde bunun pek önemi yok. Önemli olan hakikatten bir nebze olsun ayrılmamak. 1-1 ABC. Şimdi ortaya beklenmedik bir durum. Eğer yel değirmenleri serüveninden sonra metin kaybolup da öykünün yarıda kalması tehlikesini yaşamamış olsaydık, belki de hiç üstünde durmayacağımız bir durum çıkıyor. Öykümüzün yazarı anlaşılan birinci elden bir hikaye anlatmıyor. Bazı kaynaklardan derlediği bir öyküyü anlatıyor. Üstelik kaynakları arasında farklı görüşler var. Hem de öykünün kahramanının adı kadar can alıcı bir konuda. Derleyen yazar bunu pek önemsemiyor. Belki de bunun için anlatıyı kesmeyi göze alamıyor. Pek titiz bir araştırmacı olduğu da söylenemez zaten. Çünkü eğer öyküsünü birçok kaynaktan derliyorsa, zahmet edip köyün adına da bir bakıverebilirdi.